Ayrım 19, 3. İkiz, Ken Follett, sayfa 217. Jean'in arkasındaki kapı açıldı. Genç polis memuru kadın içeriye baktı. Vakit doldu Doktor Ferrami. Jean'i pekala dedi başını çevirerek. Steve, Lisa Hoxton'ın Baltimore'da benim en yakın arkadaşım olduğunu biliyor muydun dedi. Hayır, bilmiyordum. Aynı yerde çalışıyoruz, o bir teknisyen. Nasıl bir kız? Her önüne geleni suçlayacak insanlardan değildir. Steve onu başıyla onayladı. Gene de bu işi senin yaptığına inanmadığımı bilmeni isterim. Bir an Steve'in kendini tutamayarak ağlayacağını sandı. Teşekkür ederim dedi Steve boğuk bir sesle. Beni ne kadar sevindirdiğini anlatamam. Buradan salıverildiğinde beni ara. Ona evinin telefon numarasını verdi. Numarayı hatırlayabilecek misin? Sorun değil. Onu burada bırakmak hiç içinden gelmiyordu. Yüreklendirmek için şansın açık olsun dedi. Teşekkürler, bana da burada o gerek. Jean'in arkasını döndü ve uzaklaştı. Polis kadın ona binanın girişine kadar eşlik etti. Kapalı garaja geldiğinde hava kararıyordu. Jones Falls Express yoluna çıkınca yaşlı Mercedes'in farlarını yaktı. Kuzeye yönelince hızını arttırdı. Bir an önce üniversitede olmak istiyordu. Öteden beri hızlı araba kullanırdı, usta bir sürücüydü. Oldukça da pervasız olduğunun bilincindeydi. 55 mille gidecek sabır yoktu onda. Lisa'nın beyaz Honda Accord'u akıl hastanesinin önüne çoktan park edilmişti bile. Jean'i arabasını onunkinin yanına ustaca park etti. Lisa laboratuvarda lambaları daha yeni yakıyordu. İçinde Dennis Pinker'dan alınan kan örneğinin bulunduğu buz kutusu bankın üzerindeydi. Jean'in ofisi koridorun tam karşısındaydı. Plastik kartıyla kapısının kilidini açtı ve içeri girdi. Masasının başına geçerek Pinker'ların Richmond'daki evlerine telefon etti. Telefon çalınca sonunda dedi. Telefona çıkan Charlotte'tu. Oğlun nasıl dedi. Sağlığı çok iyi dedi Jean'i. Bana bıçak çekip kilotumu iç edinceye kadar psikopata benzer yanı yoktu diyordu içinden. Ama ona olumlu şeyler söylemek isterdi. Bana çok yardımcı oldu dedi. Her zaman nazik ve terbiyelidir zaten dedi Charlotte. Saldırgan olduğu anlarda yaptığı gibi sözcükleri yaya yaya konuşuyordu. Mrs. Pinker, Dennis'in doğum gününü bir de size sorabilir miyim? Eylül ayının 7'sinde doğdu. Ulusal günlerden birinden söz ediyor gibiydi. Jean'in beklediği yanıt bu değildi. Hangi hastanede doğdu? Kuzey Carolina'da, o sırada biz de Fort Bragg'daydık. Jean'i ağzını bozmamak için kendini tuttu. İyice umudu kırılmıştı. Charlotte büyük bir gururla ''Albay o günlerde Vietnam'a gidecek erleri eğitiyordu.'' dedi. ''Kara kuvvetlerine bağlı Medical Command'ın Bırak'ta büyük bir hastanesi vardır. Dennis işte orada dünyaya geldi.'' Jean'in soracağı başka sorusu yoktu. Bilmece daha da içinden çıkılamayacak bir duruma gelmişti. ''Bana yardımcı olduğunuz için çok, çok teşekkür ederim Mrs. Pinker.'' ''Meşeyin Daniel.'' Jean'i laboratuvara dönünce Lisa'ya görünüşe bakılırsa Steve ve Dennis 10 gün arayla iki ayrı eyalette doğmuşlar. ''Şimdi çık çıkabilirsen içinden.'' dedi. Lisa ambalaj içinde test tüplerinin bulunduğu yeni bir kutu açtı. Ortada kimsenin çürütemeyeceği bir test var. DNA'ları aynıysa tek yumurta ikizi sayılırlar. Kim ne derse desin bu durumu değiştiremez. Kutudan iki tane küçük cam tüp çıkardı. Bunlar 5-6 santim boyunda tüplerdi. Tepelerinde kapakları vardı. Dipleri ise koni biçimindeydi. Etiket paketinden iki etiket çıkardı. Birinin üzerine Dennis Pinker, öbürünün üzerine de Stephen Logan yazdı. Tüplerin üstüne yapıştırıp rafa kaldırdı. Dennis'in kan örneğinin bulunduğu tüpün damgalı kapağını kopardı. İçinden tek bir damla kan alarak test tüpüne damlattı. Sonra Steve'in kanının bulunduğu küçük şişeyi buzdolabından çıkardı, aynı işlemi onun için de uyguladı. Bir ucu yuvarlak, ölçekli bir pipet kullanarak her iki test tüpüne de çok az miktarda kloroform ekledi. Yeni bir pipet daha alarak onunla da gene az miktarda fenol kattı. Her iki test tüpünün ağızlarını kapattıktan sonra onları birkaç saniye kadar çalkalamak için bir miksere koydu. Kloroform yağları eritecek fenol de proteinleri parçalayacaktı. Ama uzun büklümlü dezoksiribonükleik asit molekülleri olduğu gibi kalacaktı. Lisa tüpleri yeniden rafa koydu. Önümüzdeki birkaç saat yapacağımız bir şey yok dedi. Suda eriyen fenol yavaş yavaş kloroformdan ayrılınca tüpün içinde bir iç bükey düzey oluşurdu. DNA sulu bölümde olur. Bu da testin bundan sonraki aşamasında kullanılmak üzere bir pipetle çekilebilirdi. Ama bu yarın sabaha kadar bekletilmeliydi. Bir yerlerden bir telefon sesi duyulunca Jeannie'nin suratı asıldı. Çünkü ses galiba onun ofisinden geliyordu. Koridora doğru koştu ve gitti ahizeyi kaldırdı. Buyurun. Doktor Ferrami ile mi görüşüyorum? Kendilerini tanıtmadan telefona çıkanlara adlarını soranlardan nefret ederdi. Bu bir insanın kapısını çaldıktan sonra ona senin burada ne işin var ulan demeye benzerdi. Ters bir yanıt vermemek için kendini tuttu ve ben Jeannie Ferrami kim arıyor acaba dedi. Ben Naomi Freelander New York Times gazetesinden. Kadının fena halde sigara tiryakisi olduğu sesinden anlaşılıyordu. 50 yaşlarında olmalıydı. Size sormak istediğim birkaç sorum var. Gecenin bu saatinde mi? Ben günün her saatinde çalışırım. Görünüşe bakılırsa siz de öyle. Beni neden aradınız? Bilimsel ahlaka ilişkin bir yazı hazırlıyorum da. Ya, Jeannie acele davranıp evlat edinildiğinden haberi olmayan Steve hakkında bir araştırma sandı. Bu açıklanamayacak bir sorun değildi. Ahlaki bir sorundu. Ve elbette ki Times'ın bu konudan haberi yoktu. Bu konuyla neden ilgileniyorsunuz? Öyle sanıyorum ki kendinize uygun denekler bulabilmek için tıbbi veri tabanlarını inceliyorsunuz. Evet öyle, Jeannie rahatladı. Bu yönden gocunacağı herhangi bir şey yoktu. Evet, bilgisayar verilerini tarayarak birbirinin aynı çiftleri bulan bir arama programı geliştirdim. Amacım tek yumurta ikizlerini bulmaktır. Bu program her çeşit veri tabanlarında kullanılabilir. Siz bu programı kullanmak amacıyla bilgisayar belleğinden tıbbi kayıtlara girmişsiniz. Bu bilgisayar belleği derken neyi kastettiğinize bağlı. Kişilerin özel hayatlarına karışmamaya çok özen gösterdim. Kimsenin tıbbi ayrıntılarını göremem ki ben. Bu program kayıtları yazıya dökmez. Neleri yazıya döker peki? O iki kişinin adlarını, adreslerini ve telefon numaralarını. Demek çiftlerin adlarını yazıya döker. Elbette, amaç o zaten. Bu yöntemi kullanınca diyelim elektroansefalogramların bir veri tabanı size John Doe'ya ait beyin dalgalarının Jim Fitzinki ile aynı olduğunu söyleyecektir. Aynı ya da benzeri ama her ikisinin de sağlığı hakkında bana hiçbir bilgi aktarmayacaktır. Yine de önceden John Doe'nun şizofrenik paranoid olduğunu biliyor idiyseniz Jim Fitz'in de o türden bir hasta olduğu sonucunu çıkarabilirsiniz. Biz asla böyle bir bilgiye ulaşamayız. Ama John Doe'yu tanımış olabilirsiniz. Nasıl? Sizin kapıcınız olabilirdi pekala ya da başka bir şeyiniz. Of yapma. Böyle bir şey olası ama. Bu mu üzerinde çalışacağınız araştırma yazısı? Neden olmasın? Kuramsal olarak olası elbette ama başarı şansı o kadar zayıf ki bunları sağduyu sahibi insanlara zor kabul ettirebilirsiniz. Üzerinde tartışılabilir. Jeannie bu muhabir görünen o ki hiçbir şeye aldırmadan beni kızdırmaya çalışıyor dedi içinden ve endişelenmeye başladı. Başında lanet olası gazeteciler olmadan da yeteri kadar sorunu vardı zaten. Bu nasıl olur dedi. Özel hayatına girildiğini hissetmiş birini gerçekten buldunuz mu siz? Saklı olasılıklarla ilgileniyorum ben. Jeannie'nin kafasında şimşekler çakmaya başladı. Bana telefon etmenizi söyleyen kim? Neden sordunuz? Sizden aynı nedenle bana bu soruları sormanızı istenmiştir de ondan. Ben gerçeği öğrenmek istiyorum. Bunu size söyleyemem. Çok ilginç dedi Jeannie. Araştırmalarım ve yöntemlerim hakkında size uzun uzun açıklamalarda bulundum. Saklayacak hiçbir şeyim yok benim. Ama siz aynı şeyi söyleyemezsiniz. Kanımca bir suçluluk duygusu içindeymiş gibisiniz. Projemi keşfetmek için uyguladığınız yöntem sizi utandırıyor mu yoksa? Muhabir hızlı hızlı konuşarak ben hiçbir şeyden utanıyor filan değilim dedi. Jeannie canının sıkıldığını kendisi de fark etti. Bu kadın kendini ne sanıyordu? Öyleyse bir başkası utanıyor olmalı. Yoksa kim olduğunu bana neden söylemeyesiniz? Haberi aldığım kaynağı gizli tutmak zorundayım. Neden gizli tutmak? Jean artık bu işin peşini bırakması gerektiğini anladı. Basınla zıtlaşarak hiçbir yere varılamazdı. Ama kadının şu tavrı dayanılır gibi değildi. Açıkladığınız gibi yöntemlerimin ahlak ölçülerine ters düşen bir yanı yoktur. Hiç kimsenin özel hayatı için bir tehdit oluşturmamaktadır. Öyleyse size bilgi veren her kimse neden o kadar ketum davranıyor? Herkesin kendine göre nedenleri vardır. Size bilgi veren her kimse biraz kötü niyetli galiba, sizce de öyle değil mi? Jean'i bunları söylerken bile biri neden bunu bana yapmak istesin diyordu içinden. O konuda yorum yapamam. Jean'i alay eder gibi demek yorum yapamazsınız diye ekledi. Bu sözü unutmayacağım. Bana yardımcı olduğunuz için size çok teşekkür borçluyum Doktor Ferrami. Bir şey değil dedi Jean'i ve telefonu kapadı. Telefona uzun uzun baktıktan sonra bu da neyin nesi şimdi dedi. Çarşamba 21. Bölüm. Barrington Jones o gece pek iyi uyuyamadı. Geceyi Pippa Harpenden'la geçirdi. Pippa fizik bölümünde sekreterdi. İçlerinde evli erkeklerin de bulunduğu çok sayıda profesörün askıntı olduğu Pippa yalnızca Barrington'a pas verirdi. Barrington üzerine şık bir kıyafet geçirmiş ve onu çok özelliği olan bir lokantaya götürerek nefis bir şarap ısmarlamıştı. Çirkin ve kart karılarıyla yemeğe gelmiş yaşıtı olan erkeklerin kıskanç bakışlarını üzerinde hissederek keyif çatmıştı. Sonra da onu evine götürmüş, mumlar yakmış ve ipek pijamasını giymiş, kadının zevkten soluğu kesilene kadar onunla ağır ağır sevişmişti. Ne var ki saat 4'te uyandı ve tasarılarını alt üst edebilecek ne varsa her şeyi bir bir düşünmeye başladı. Hankstone dün öğleden sonra yayımcının ucuz şarabını dudaklarını büzerek midesine indirmişti. Ama Barrington'la yaptığı konuşmayı tamamen unutmuş da olabilirdi. Eğer unutmadıysa New York Times'ın editörleri anlattığı öykünün peşini bırakmış da olabilirlerdi. Ufak tefek soruşturmalar yaptıktan sonra Jean'in yaptığı şeylerde pek de öyle bir terslik bulunmadığı sonucunu çıkarmış olabilirlerdi. İşi ağırdan almış da olabilirlerdi. Olay belki de gelecek hafta incelemeye alacaklardı. O zaman da çok geç olurdu. Pippa başını sağa sola oynattıktan bir süre sonra ''Sen iyi misin Barry?'' diye sordu. Barrington sarı saçlarını okşayınca Pippa uykulu uykulu yüreklendirici sesler çıkardı. Güzel bir kadınla sevişmek genelde insana tüm sıkıntılarını unuttururdu. Ama şu anda bunun hiçbir yararı olmayacağını biliyordu. Kafası karmakarışıktı. Pippa'ya sorunlarından söz etmek onu rahatlatabilirdi. Çünkü Pippa akıllı kadındı, anlayışlı ve düşünceli de olabilirdi. Ama bu tür sırlarını hiç kimseye açamazdı. Bir süre sonra kalktı ve koşu yapmaya çıktı. Döndüğünde Pippa gitmişti. İnce siyah bir naylon çorap tekinin içine bir teşekkür notu iliştirmeyi de unutmamıştı. 8'e birkaç dakika kala gelen yardımcı kadın ona omlet yaptı. Marian, Fransız Karayiplerindeki Martinik adasındandı. Çok az İngilizce bilir ve ülkesine geri gönderilmekten çok korkardı. Güzel bir kızdı. Barrington'a öyle geliyordu ki ona gel dese, üniversitede çalışanlar gibi bu da görevimin bir parçası diyerek hemen gelirdi. Ama o böyle bir şey yapmazdı elbet. Yanında çalıştırdığı bir yardımcı kadınla yatmak onun defterinde yazılı değildi. Ona bir amir havası veren ince çizgili koyu gri takım elbisesiyle beyaz bir gömlek giydi. Küçük kırmızı puanları olan siyah bir kravat taktı. Monogramlı altın kol düğmelerini takmayı da unutmadı. Beyaz keten mendilini güzelce katlayarak göğüs cebine yerleştirdikten sonra siyah Oxford'larının burunlarını bir bezle pırıl pırıl oluncaya kadar bir güzel parlattı. Arabasıyla kampüse gitti, sonra ofisine girdi, bilgisayarını çalıştırdı. Çoğu ünlü öğretim üyesi gibi o da derslere çok az girerdi. Burada Jones Falls'da yılda sadece bir kez ders yapardı. Onun asıl görevi bölümde bilimsel araştırma yapanları yönlendirmek ve denetlemek, yazdıkları makalelere imzasını atarak onlara prestij kazandırmaktı. Bu sabah hiçbir konuya kendini veremiyordu. O da gitti telefonun çalmasını beklerken pencereden dışarıyı seyretti. Dört genç iki çiftli takım halinde büyük bir heyecan içinde tenis oynuyorlardı. Daha fazla beklememeliydi. Saat 9.30'da Johns Falls Üniversitesi Rektörü Morris Obel telefon etti. Bir sorunumuz var. Barrington gergin bir tonla sorun ne diye sordu. Az önce New York Times'dan bir karı bana telefon etti. Senin bölümünde birinin insanların özel hayatlarına girdiğini söylüyor. Bir Doktor Ferrami varmış. Barrington sevincinden uçtu. Tanrı'ya şükür dedi içinden. Hank Stone sonunda şu işi yapmıştı işte. Sesine üzgün bir hava katarak ben de böyle bir şeyden korkuyordum dedi. Az sonra orada olurum. Telefonu kapattı ve düşünmek için bir süre oturdu. Zaferi kutlamak için vakit erkendi daha. Sadece süreci başlatmıştı o kadar. Şimdi asıl iş hem Morris'in hem de Jeanne'nin onun istediği yönde harekete geçmelerini sağlamaktı. Morris ciddi olarak harekete geçmeye bir karar verse, Barrington aklına koyduğu şeye yapışır bırakmazdı. Her şeyden önce onların şu ya da bu biçimde uzlaşmalarını önlemeliydi. Jeanne zaten doğuştan uzlaşmacı bir insan değildi. Ama geleceğinin tehlikede olduğunu görünce büyük olasılıkla herhangi bir biçimde uzlaşmaya yanaşabilirdi. Onun öfkesine ne yapıp edip daha da körüklemeli, kavgacı yanını sürdürmesine destek olmalıydı. Bunu da iyi niyetli görünmeye çalışarak yapmalıydı. Jeanne'nin kuyusunu kazmaya çalıştığı belli olursa Morris bunu hemen anlardı. Bu yüzden onu savunuyormuş gibi davranmamalıydı. Akıl hastanesinden çıktıktan sonra kampüsü bir boydan bir boya yürüdü. Barrymore Tiyatrosu ile Güzel Sanatlar Fakültesinin yanından geçerek Hillside Hall'a gitti. Üniversiteye asıl büyük bağışla bulunan kişinin büyük köşkü artık yönetim binası olarak kullanılmaktaydı. Üniversite rektörünün ofisi de bu eski evin görkemli oturma odasıydı. Barrington, Doktor Obed'in sekreterine gülücükler yollayarak beni bekliyor dedi. Rica ederim profesör, buyurun dedi kadın. Morris pencere çıkmasında oturmuş dışarıyı seyrediyordu. Varil göğüslü tıknaz adam Vietnam'dan tekerlekli sandalyeyle dönmüştü. Belden aşağısı felçliydi. Belki de geçmişte kara kuvvetlerinde bulunmak gibi bir ortak yanları olduğundan Barrington onunla çok çabuk ahbap olmuştu. Ayrıca her ikisi de Mahler müziğine hayrandılar. Morris'in sık sık rahatı kaçtığı oluyordu. Johns Falls Üniversitesi'ni ayakta tutabilmek için her yıl yardımsever kişi ya da kuruluşlardan 10 milyon dolar toplamak zorundaydı. Bu yüzden üniversitenin adının kötüye çıkmasından ödü kopardı. Sandalyesini bir anda fırıldak gibi çevirerek masasının başına geçti. Kadının söylediğine göre bilimde ahlak konulu büyük bir yazı üzerinde çalışıyorlarmış Barry. Böyle bir yazı yayınlanırken Johns Falls'un bilimsel ahlak kuralları konusunda kötü örnek oluşturarak başı çekmesine izin veremem. Bu konuda ivedi bir şeyler yapmalıyız. Kimmiş bu kadın? Morris önündeki not defterine bakarak adı Naomi Freelander, ahlak editörüymüş. Gazetelerin de ahlak editörleri olduğunu biliyor muydun? Ben bilmiyordum. New York Times'ın böyle bir editörü olmasına şaştım doğrusu. Şu lanet olası Gestapo yöntemleriyle onları durdurmak doğru olmaz. Yazıyı yayınlamak üzerelermiş, öyle söylüyor. Dün şu senin Ferrami adındaki kadınla ilgili bir tüy almışlar. Barrington acaba nereden çıkmış bu tüyo, şaştım doğrusu dedi. Her taraf hain ve vefasız piçlerle dolu. Olabilir. Morris iç çekti. Bunun doğru olmadığını söyle Barry. İnsanların özel hayatına girmemiştir de bana. Barrington gerçekte çok gergin olduğu halde kaygısızmış gibi görünmeye çalışarak bacak bacak üstüne attı. Cambaz da ipin üzerinde yürümek zorunda kalınca işte böyle yapardı. Onun yanlış bir şey yaptığını sanmıyorum dedi. Tıbbi veri tabanlarını tarayarak ikiz oldukları halde bundan haberleri olmayan insanları buluyor. Çok akıllıdır ama gene de... insanların tıbbi kayıtlarına onların izni olmadan girdiği doğru mu? Barrington ağırdan alarak öyle de sayılır dedi. Öyleyse ona hemen engel olmalıyız. İşin kötü yanı araştırma projesi için o bilgilere gereksinme duyduğu da bir gerçek. Parasal kaybı varsa onu da karşılayabilirdik. Barrington Jeanne'ye rüşvet önermeyi hiç düşünmemişti. Bunun bir işe yaramayacağını biliyordu ama denemekte bir sakınca yoktu. Fena fikir değil dedi. Görevini sürdürebilme hakkını kazanmış durumda mı? Bu işe bu semester başladı. Daha yardımcı profesör. O hakkı kazanmasına en az 6 yılı var. Maaşına zam da yapabilirdik. Paraya gereksinimi olduğunu biliyorum, bana kendisi söyledi. Ne kadar kazanıyor şimdi? Yılda 30.000 dolar. Sence ne kadar önersek acaba? Onu tatmin edecek bir rakam olmalı. 8 ya da 10.000 dolar. Bu parayı nereden bulacağız? Barrington güldü. Gene Tico'yu ikna edebileceğimi sanıyorum. Bu durumda öyle yapalım. Sen ona şimdi telefon et Barry. Eğer kampüsteyse hemen buraya gelsin. Ahlak polisi tekrar telefon etmeden şu işi bir yoluna koyalım. Barrington Morris'in telefonunu kaldırdı. Jeannie'nin numarasını çevirdi. Telefon hemen açıldı. Jeannie Ferrari mi? Ben Barrington. Günaydın dedi Jeannie ihtiyatlı bir tonla. Pazartesi gecesi onu ayartmak istediğimi sezinledi mi yoksa? Belki de aynı şeyi bir kez daha deneyip denemeyeceğimi merak ediyordur. Kim bilir, belki de New York Times sorununun esintisi çoktan ona kadar ulaşmıştır bile. Seninle hemen görüşebilir miyim? Senin ofisinde mi? Ben şu anda Dr. Obel'in Hillside Hall'daki ofisindeyim. Jeannie'nin sabrı taştı, inler gibi bir ses çıkararak, ''Şu Naomi Freelander denilen kadın hakkında mı?'' dedi. ''Evet.'' Bunu sen de biliyorsun, tamamen saçma bir şey. Biliyorum ama bunun bir icabına bakmalıyız. Barrington Ayze'yi yerine koydu. Morris'e dönerek az sonra burada olacak dedi. Times'tan çoktan haberi olduğu sesinden belli oluyor. Bundan sonraki dakikalar çok kritikti. Jeannie kendini iyi savunursa Morris'in tutumunu değiştirebilirdi. Barrington Jeannie'ye düşmanlığını belli etmeden katı tutumunu sürdürmeliydi. Jeannie öfkesi burnunda kendine aşırı güveni olan bir kızdı. Özellikle haklı olduğu konularda kolay kolay yatıştırılamazdı. Belki de Barrington'a gerek kalmadan kendini Morris'e düşman edebilirdi. Ama hiç umulmayacak biçimde tatlı ve inandırıcı olabilirse işte o zaman yüz geri etmesi gerekecekti. Birden esinlenmiş gibi boş yere beklemesek de bir basın bildirisi taslağı hazırlasak dedi. Bak bu iyi fikir işte. Barrington önüne bir bloknot çekerek karalamaya başladı. Öyle bir şeye gereksinimi vardı ki Jeannie kolay kolay onaylamasın, öyle bir şey onun gururunu kırsın, onu deliye çevirsindi. Johns Falls Üniversitesi'nin yapılan bu hataları kabul ettiğini yazdı. Üniversite özel hayatlarına girilen herkesten özür diliyordu. Bu bildiriyle programın bugünden başlayarak durdurulacağına söz veriliyordu. Barrington karaladığı taslağı Morris'in sekreterine uzatarak hemen bilgisayarından geçirmesini söyledi. 19. ayrımın sonu. Sayfa 230.